3. ayrım sayfa 28. Kur'an ve kılıç, Türkler nasıl Müslüman oldu? Tufan Gündüz. Medine ailesi genel olarak tarım ve ticaretle meşguldü. Şehirde Evs ve Hazreç adıyla iki büyük kabile ve sayıca az olmakla beraber Yahudi nüfus bulunuyordu. Müslümanların gelişi Yahudileri tedirgin ettiyse de Evs ve Hazreç arasında süre gelmekte olan rekabeti ortadan kaldırdı. Şehir yeni gelenlerle birlikte kalabalıklaşmaya başladı. Daha da önemlisi kısa zaman içinde artık durdurulamaz hale gelen İslam'ın yayılışının ve daha sonra da mukadder İslam devletinin merkezi haline geldi. Hazreti Muhammed buradayken Bizans, Sasani, Habeş ve Yemen hükümdarlarına mektuplar göndererek onları İslam'a davet etti. Bu çağrılardan başka o dönemde kimsenin anlamadığı bir dilde bir mektup daha kaleme aldırdığı yolunda bir rivayet daha bulunmaktadır ki, bunun Türk dilinde ve Türk hükümdarına, muhtemelen Göktürk, yollandığı tahmin edilmekte ise de herhangi bir doğrulayıcı bilgi bulunmamaktadır. Öte yandan Hazreti Muhammed'in o yıllarda Çin ve Hint hükümdarlarına mektup yolladığına dair bir bilgi de bulunmamaktadır. İran'ın doğu sınırlarında. Hicretten 3 yıl önce 619'da Batı Göktürklerinin başına Tung Yabgu geçti. Aynı yıl Sasanilere büyük bir akın düzenleyip Rey ve İsfahan'a kadar ilerledi. Hazreti Muhammed'in Medine'ye göç etmeye karar verdiği günlerde ise Doğu Göktürklerin Kağanı İlkağan, Çin'deki Tang Hanedanı'nı büsbütün baskı altına almıştı. Buna dair haberler Arap Yarımadası'na ulaşmamışsa da Batı Göktürklerinin hicretten bir yıl sonra 623'te Bizans-Hazar ittifakıyla Sasanilerin ağır bir yenilgiye uğratılmaları hemen duyuldu ve Müslümanlar arasında büyük bir sevince sebep oldu. Çünkü Hristiyan Bizans'ın Zerdüştlüğe inanan Sasanilere mağlup olduğu haberleri üzerine Mekke'de indiği rivayet edilen Rum suresinin nazil olması, yani Rumlar yakın bir yerde yenilgiye uğratıldılar, onlar yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde galip geleceklerdir. Önce de sonra da emir Allah'ındır. O gün Allah'ın Rumlara zarar vermesiyle müminler sevinecektir. Allah dilediğine yardım eder. Müslümanlar arasında Bizans'ın çok uzun zaman geçmeden yeniden galip geleceğine dair beklentinin oluşmasına sebep olmuştu. Aynı yıl Tung Yabgu'nun doğrudan İran'a saldırıp İsfahan ve Rey'e kadar ilerlemesi de Müslümanlar arasında büyük sevinç uyandırmıştı. İslamiyet yayılıyor. Müslümanları heyecana sevk eden gelişmeler aslında daha çok kendi topraklarında yaşanıyordu. Hicretten 2 yıl sonra 624'te Medine'de Müslümanların sayısının artması ve İslamiyet'in hızla yayılma eğilimine girmesi müşrik Arapları büyük bir endişeye sevk ettiğinden yaklaşık 3000 kişilik bir ordu ile Medine'ye doğru yürüyüşe geçtiler. Hazreti Muhammed onları Bedir kuyularının bulunduğu bölgede karşıladı. Kısa süren muharebede müşrikler geri çekilmek zorunda kaldılar. Bu zafer Müslümanların cesaretini arttırıp tıpkı tek tanrılı Rum'un yani Bizans'ın Zerdüşt Sasanilere karşı zaferinde olduğu gibi tevhide inananları müşriklere karşı daima galip geleceği inancını pekiştirdi. Bir yıl sonra 625'te Mekkeli müşrikler bu defa Uhud'da Müslümanların karşısına çıktılar. Müslümanlar bu defa mutlak bir zaferle ayrılamadılar savaş meydanından ama kolay kolay yenilmeyeceklerini de gösterdiler. Bundan 2 yıl sonra müşrikler yeniden Medine'yi kuşattılar. Müslümanlar bu saldırıyı da ancak şehrin etrafına hendekler kazmak suretiyle savuşturabildiler. Bu sırada Hazreti Muhammed'in bir Türk çadırında kaldığına dair rivayetler bulunmaktadır. Bu çadır herhalde otağı şeklinde düzenlenmiş büyük çadırlardan biri olmalıdır ve muhtemelen İpek yolunu kullanan bir Arap tüccar tarafından Arap Yarımadası'na taşınmış olmalıdır. Göktürk Birliği çatırdıyor. Hendek Savaşı sürüp giderken Türk ülkesinde büyük bir kıtlık yaşanmaktaydı. Ani kuraklığın meydana çıkardığı büyük hayvan kırımları ve açlık, boyların yeni otlak ve yaşam alanları arayışına ve tabii olarak boylar arasında çatışmalara yol açtı. Bunu büyük Karluk isyanı takip etti. Doğu Göktürk Birliği hızla sarsılmaya başladı. Doğu Göktürkler mecburen iç karışıklıkları gidermekle meşgul olurken Çin'in baskısı daha yakından hissedilir hale geldi. 2 yıl sonra 629'da Batı Göktürklerinin lideri Tung Yapgu, Tokmak'taki otağında Budist rahip Hüsiyang Tansk'ı karşıladı. Bu kişi aslında onu ziyaret eden ikinci büyük rahipti. 3 yıl önce de Hintli rahip Prabhakarimitra onu ziyaret etmişti. Ne var ki bu tür ziyaretlerin Türkler arasında Budizmin yayılmasında hiçbir tesiri olmadı. İşin doğrusu Batı Göktürklerinde iç politika pek de iç açıcı değildi. Ülkenin ekonomik ve politik istikrarsızlığı Tung Yapgu'nun amcası Bagatur tarafından öldürülmesine kadar giden bir dizi çalkantılara yol açmıştı. Yıl 630. Mekke fethediliyor. Aynı yıl Müslümanlar için de dönüm noktası sayılabilirdi. Bedir, Uhud ve Hendek savaşlarından başarıyla çıkan Müslümanlar Medine'de ciddi bir siyasal güce dönüşmüşlerdi. Hazreti Muhammed tam bir devlet başkanı gibi hareket ediyor, gerektiğinde Müslümanları politik konularda da yönlendiriyordu. Ama daha da önemlisi Mekke'nin direnişi büsbütün kırılmış sayılabilirdi. Özellikle 628'de iki taraf arasında imzalanan Hudeybiye Barışı, Mekke'de beklenmedik bir şekilde İslamiyet'in yayılma göstermesine imkan hazırlamıştı. Üstelik bu değişim Müslümanlar açısından ciddi bir psikolojik üstünlük vesilesi olmuştu. Medine'de yeterli bir askeri güce ulaşan Müslümanların görkemli bir şekilde Mekke'ye girdiği günlerde 630'da Doğu Göktürk Kağanı İlkağan Demir Dağı'nda avda bulunduğu sırada Çinliler tarafından tuzağa düşürülüp esir edildi. Bu gelişme Göktürklerin dağılması için ilk büyük hamle oldu. Türklerin bir bölümü Ötüken bölgesini elinde bulunduran Sir Tarduşların egemenliğine girerken bir bölümü Türkistan vilayetlerine dağıldı. Türkistan şehirleri yukarıda da belirtildiği üzere yarı bağımsız hareket eden beyliklerden oluşuyordu. 100 binden fazla bir Türk topluluğu ise Çin'e gitti. Çinliler bunları kontrol edebilmek için hızla yerleşik hayata geçirdiler. Boy beylerini ve etkili kumandanları ise saray hizmetine alıp büsbütün denetim sağladılar. 630 yılı Batı Göktürkleri için de felaket yılı oldu. Tung Yapgu amcası tarafından öldürüldü. 646 yılına gelindiğinde Doğu Göktürklerinin artık sadece siyasi hatıralarından bahsedilebilirdi. 12 yıl sonra 658'de ise Batı Göktürkleri aynı akibete uğradılar ve Çin hakimiyetini tanımak zorunda kaldılar. Yeni göçler uyanıyor. Doğu ve Batı Göktürkleri Çin hakimiyetini tanırken ülkenin batı ve güney boylarında dolaşan bazı Türk boyları yeni bir güç olarak ortaya çıkmaya başladılar. Batı Göktürk sahasındaki Türkler Türgişlerin etrafında toplanmaya başladılar. 651. Bunlara On Ok kabileleri de deniliyordu. Ne var ki bunlar da Çin tarafından hemen baskı altına alındılar. Bu yüzden Türgişler İli ve Issık Göl taraflarına doğru hareketlenmek durumunda kaldılar. Aynı tarihlerde İslam orduları İran'ın fethiyle meşgul olduğundan bir süre sonra iki farklı kültürün komşuluğu da ufukta belirmeye başladı. Türk işler 658'de Tang hakimiyetini tanımak zorunda kaldılar ve 690 yılına kadar da böyle kaldılar. 656'da bir başka Türk boyu Kimekler tarih sahnesinde görülmeye başladılar. Bunlar Kırgız sahasının batısında, Kıpçakların da doğusunda yer alıyorlardı. Kaşgarlı Mahmud'un Yimek, İmek diye andığı bu topluluk daha sonra Türk tarihinde önemli rol oynayacak olan Kıpçakların ana kütlesinden başkası değildi. Göktürklerin batı ucunda İtil ve Kamağırmağı boylarında hızla güçlenen bir başka topluluk ise Hazarlardı. Bunlar M.Ö. 1. yüzyılda tarih sahnesinden çekilen Sabarların devamı olmalıdırlar. Göktürk hakimiyetinin sona ermesinden sonra bağımsız bir devlet olarak görünmeye başladılar. İtil, Yayık, Don ve Kuban nehirlerinin havzasına hakim olmuşlardı. Burası aynı zamanda kürk, ipek, tekstil, ziynet eşyası gibi pek çok ticaret malının el değiştirdiği veya geçiş yaptığı ticaret yollarının kavşağı durumundaydı. Bu açıdan İtil Nehri, Suriye, Irak, İran ve Türkistan mallarının geliş gidiş yaptığı doğal bir yol durumundaydı. Çin, İskandinav ülkeleri bağlantısı da İtil üzerinden yapıldığı gibi Harezm'den Karadeniz sahillerine giden yollar da mecburen İtil bağlantısını kullanıyordu. Bu dört nehir havzası aynı zamanda tarım hayatına da imkan verdiğinden Hazarlar arasında erken dönemde yerleşik hayat da başlamıştı. İtil şehri başta olmak üzere Kafkaslardaki Semender ve Derbent, Yayık Irmağı mansabındaki Saksın, Kuban mansabındaki Tumatarhan önemli şehirlerindendi. Hazarlar elbette Türkiye'de ama ahali arasında Slav unsurlar da bulunuyordu. Yönetici kadrolar Musevi'yi benimsemişlerdi. Türk olmayan unsurlar arasında Hristiyanlık yayılmıştı. Türklerin ise neredeyse tamamı eski inançlarını devam ettiriyorlardı. Hazarların Kafkaslara doğru sarkmış olmaları kuzey yönünde ilerleyen İslam ordularıyla karşılaşmalarına sebep oldu. Böylece Kafkaslar Müslümanların Türkleriyle karşı karşıya kaldığı ikinci saha durumuna geldi. Uzun savaşlar iki toplumun birbirlerini düşman olarak görmeleri için yeterliydi. Tung Yapgu'nun tarihsiz bir şekilde öldürülmesinden neredeyse 2 yıl sonra 632'de Hazreti Muhammed vefat etti. Onun vefatı Müslümanlar arasında kimin onun halifesi olacağı tartışmasını yarattıysa da kısa zaman içinde Hazreti Ebu Bekir'de karar kılındı. Hazreti Ebu Bekir'in sadece 2 yıl süren ilafeti, dinden dönenler, zekat vermekten kaçınanlar ve sahte peygamberlerle uğraşmakla geçti. Yine de ilk fetihler onun zamanında başladı. Müslümanlar Suriye ve İran sınırlarında görülmeye başladılar. Ama asıl fetihler onun vefatından sonra halife seçilen Hazreti Ömer, 634 ile 644 arasında döneminde yaşandı. İslam fetihleri başlıyor. İslam ordularının batı ve kuzey yönündeki fetihleri de durmuyordu. 637'de Kudüs, 642'de ise Mısır fethedildi. Böylece Şam'dan sonra iki büyük medeniyet merkezi olan Kudüs ve İskenderiye de Müslümanların eline geçti. Ne var ki Müslümanların İskenderiye'nin meşhur kütüphanelerini yaktıkları yolundaki rivayetler yüzyıllar boyu devam etti. Şam'ı merkez edinmiş olan Muaviye ise Bizans'a akınlara başladı. Bu arada Müslüman orduların Kafkaslardaki ilerleyişi de devam ediyordu. Arapların Elbab dedikleri Derbent zapt edildi 643. Derbent, Güney ve Kuzey Kafkasların en önemli geçit yeriydi. Burasının Zülkarneyn tarafından inşa edildiği, İskender Seddi'nin burada bulunduğu ve duvarın öte tarafında Yecüc ve Mecüc kavminin bulunduğu gibi rivayetler Araplar arasında çok yaygındı. Oysa İslam fetihlerinin başladığı yıllarda Derbent'in kuzeyinde Hazarlar bulunuyordu. Hazreti Ömer hilafete geçtiği sıralarda İslam ordularının bir bölümü ise Irak'ta Sasani ordularıyla karşı karşıya gelmişti. İran'ın fethi Arap İslam dünyası için Kafkaslar ve hatta Mısır'dan bile önemli görünüyordu. Çünkü Sasani İmparatorluğu hakkındaki bilgileri daha fazlaydı ve zaman zaman onların hakimiyetinde de kalmışlardı. Hazreti Ebu Bekir'in yolladığı orduları pek güçlü görünmüyorlardı. Bu yüzden Hazreti Ömer, İbni Müsenna'nın emrine bırakılmış olan orduları derhal takviye etme yoluna gitti. Bununla birlikte Sasanilerin de eski ihtişamlı günlerinde olmadığı da ortadaydı. 627'de Bizans'a karşı alınan Ninova yenilgisi devleti derinden sarsmış, Araplardaki Sasanilerin yenilmez oldukları inancının kırılmasına sebep olmuştu. Kisra, 2. Hüsrev'in öldürülmesinden sonra yaşanan Fetret döneminde ise neredeyse 15 yıl boyunca Sasani tahtı sürekli el değiştirmişti. Bütün bu karmaşa arasında İslam orduları Halid bin Velid kumandasında peş peşe zaferler kazanmışlardı. Bütün bunlara rağmen Sasanilerin direnişi devam ediyordu. Hazreti Ebu Bekir'in öldüğü yıl Sasani orduları Fırat Irmağı kenarında cereyan eden Köprü Savaşı'nda Müslümanları ağır bir yenilgiye uğrattılar. Ama bu başarı devletin toparlanmasına imkan vermesi için yeterli değildi. Hazreti Ömer bu defa daha kalabalık bir orduyu İran üzerine yolladı. 636'da Kadisiye'de meydana gelen savaşta son Sasani Kisra'sı 3. Yezdigert ağır bir yenilgiye uğradı. Onun İran'ın derinliklerine doğru çekilip direniş umudunu beslemesi hiçbir işe yaramadı. 642'de Nihaven Savaşı'nda Hemedan şehrinin güneyindeki dağlık bölge yine yenildi. Müslümanların fetihlerin fethi dediği bu zafer gerçekten de Yezdigert için İran'a veda sayılabilirdi. Müslümanların dediği gibi yeni fetihlerin yolunu açılmıştı artık. Sasani devleti tarihe karıştı. Yezdigert önce İsfahan'a oradan Kirman'a kaçtı. Fakat burada da tutunamayarak Merv'e gitti. Söylendiğine göre bütün bu macerası sırasında yanında ona destek olacak hiç kimse kalmamıştı. Türklerden ve hatta Çin İmparatoru'ndan bile yardım istedi. Bu esnada İran platosundaki yerel dihkanlar Yezdigerd'in kaderini paylaşmaya asla yanaşmadılar. Küçük çaplı ayaklanmalar ise hemen bastırıldı. Savunmasız durumdaki İran ülkesi hızla fethedildi. Halife Ömer'in kumandanlarından Ahnef bin Kays Horasan'a yürüyüp Horat'ı ele geçirdi. Onun geldiğini duyan Yezdigert bu defa Mavera-ün-Nehir bölgesindeki Merver-Ruda kaçtı. Ahnef, Mervi veya Mervi-Şehcan ele geçirdikten sonra Merver-Ruda yönelince Yezdigert bu defa Belih'e çekildi. Ahnef, Küfe'den gelen askeri destek sayesinde Yezdigert'i Belih'ten çıkarmayı başardı. Yezdigert bir kez daha mağlup olmuş bir Kisra olarak perişan bir şekilde Ceyhun ırmağını geçerek Türklerin arasına gitti. Hazreti Ömer'in Ahnef'e Ceyhun'u geçmemesini tavsiye etmesi Yezdigert'e biraz zaman kazandırdı. Soğudlulardan ve Ferganalılardan topladığı askerlerle yeniden Horasan'a döndü. Bu arada Arap kaynaklarının Büyük Hakan diye andığı Türk hükümdarı Yezdigert'in yardımına geldi. Büyük Hakan'ın kim olduğu tam olarak bilinmiyor. O tarihlerde Batı Göktürkler Tuğlu Kağan'ın yönetimindeydi. Bu kişinin kastedilmiş olması muhtemeldir. Ne var ki o tarihlerde Göktürklerin İran içişleriyle ilgilenecek durumları yoktu. Doğu Göktürkleri İl Kağan'ın 630'da Çin'e yani Tang Hanedanı'na esir düştüğünden beri başsız kalmışlardı. 639'da bir grup Türk'ün Çinlilerin Çiye Şih Şuay diye adlandırdıkları yani Atsız Bozkurtlar romanından dolayı Türkiye'de Kürşat diye bilinen liderleri öncülüğünde çıkardıkları ayaklanma da başarısız oldu. Göktürk Konfederasyonu'nu meydana getiren boylar tam bir belirsizlik içinde Çin ile anlaşmanın yollarını arıyorlardı. Batı Göktürkleri ise derin bir sessizliğe gömülmüştü. Bu yüzden İran'ın fethini takip edemedikleri gibi Yezdigert'e askeri yardım gönderecek durumda da değillerdi. Bundan dolayı Yezdigert sadece Mavera-ün-Nehir ve Horasan'daki yerel Türk kuvvetlerinden destek sağlayabilmişti. Ve bu da sanıldığının aksine ciddiye alınmayacak kadar küçüktü. Dahası Mavera-ün-Nehir bölgesindeki yerli ahaliden de istediği desteği sağlayacak durumda değildi. Yerel idareciler, dihkanlar ve diğerleri uzun yıllardan beri güçlü bir merkezi idareden uzak yaşıyorlardı. Ahalinin büyük bölümü Yezdigert ile aynı dinden yani Zerdüştlüğü benimseyenlerden oluşuyordu. Bununla birlikte Budist, Maniheist, Nasturi ve yerel pagan inançlara mensup olanlar da vardı. İpek yolunun önemli bir ticari alanı olan bölge, aynı zamanda tam bir dinler ve inançlar kavşağı durumundaydı. İslam kuvvetlerinin gelişiyle birlikte burası artık Darül Harp sahası olarak görülmeye başlandı. Zamanla Türklerden daha güçlü bir Darül Harp sınırı olmadığı inancı yerleşti ve bu anlayış en azından 11. yüzyıla kadar devam etti. Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 38.